Ayrım 4, sayfa 50. Kamer ile işinin ustası Halime'nin öyküsü. Anlatırlar ki eski zamanlarda, Allah daha iyisini bilir ya, Cömert Tanrı'nın bir kez bir erkek evlatla onurlandırdığı Abdurrahman adlı çok saygın bir tacir varmış. Eksiksiz güzelliğinden ötürü kızına Sabah Yıldızı, Litman'da Kevkebüs Sabah. Oğluna da tam anlamıyla aya benzediği için Kamer adını vermiş. Ama bu çocuklar büyüyünce tacir Abdurrahman güzellikten ve mükemmellikten yana Tanrı'nın onlara ne denli cömert davrandığını görerek kıskançların kötü gözünden ve ahlakı bozukların hilelerinden son kertede korkarak 14 yaşına ulaşmalarına kadar onları evde saklı tutmuş ve çocukluklarından beri onları yetiştiren yaşlı köle kadından başka hiç kimsenin onları görmesine izin vermemiş. Ama bir gün adetin aksine tacir Abdurrahman keyifli bir durumdayken çocuklarının annesi olan karısı ona "Ey Kamer'in babası, işte oğlumuz Kamer ergenlik çağına ulaştı. Artık bundan böyle erkek gibi davranabilir. Ama sen buna ne dersin? O bir erkek midir yoksa kız çocuğu mu?" demiş. Tacir Abdurrahman da çok şaşırarak "Erkektir" diye yanıt vermiş. Kadın, "Bu durumda sen onu hala neden bir kız çocuğu gibi bütün dünyanın gözünden saklamakta inat ediyorsun ve de birlikte çarşıya götürüp dükkanda yanına oturtmuyorsun? Niçin gidip herkesle tanıştırmıyor ve herkese onu neden tanımıyor? Hiç değilse böylece ileride senin yerini tutacak bir erkek evlada sahip olduğunu arkadaşların öğrenir, o da alışverişle ilgili işleri kavrar. Böylece uzun ömrünü yaşayıp Tanrı sana gerçekten uzun bir ömür bağışlasın. Öldükten sonra hiç kimseni senin ardında bir evlat bıraktığından kuşku duymaz. O da herkese ben tacir Abdurrahman'ın oğluyum diyebilir. O zaman hiç kimse inanmaz bir tavır takınıp haklı olarak biz seni hiç görmedik, biz tacir Abdurrahman'ın bir oğul ya da uzaktan yakından oğula benzer bir şey olduğunu hiç işitmedik diyemez. Böyle olsaydı başımıza ne felaketler yağardı. Hükümet gelip mallarına el koyar ve oğlunu hakkından yoksun bırakırdı," demiş. Ve oldukça heyecanlı bunları söyledikten sonra aynı edayla "Ve kızımız Sabah Yıldızı için de aynı şekilde düşünüyorum. Onu da akrabalara tanıtmak istiyorum. Böylece bizim koşullarımıza uygun bir gencin annesinin onu oğluyla evermek üzere istemesi ümidi doğar. Biz de kendimizce onların evlilikleriyle mutlanırız. Çünkü dünya, ey Kamer'in babası, yaşamdan ve ölümden oluşmuştur. Bahtımızın hangi gün doğacağını biz bilemeyiz," diyerek sözünü sürdürmüş. Karısının bu sözlerini işitince tacir Abdurrahman bir saatlik bir süre düşünmüş, sonra başını kaldırarak "Ey amcamın kızı, kuşkusuz hiç kimse boynuna asılı bulunan kaderden kaçamaz. Ama sen de çok iyi bilirsin ki ben çocukları evde böylesine kapatıyorsam bu sırf onları kem gözden esirgediğim içindir. Öyleyse önlem almamdan dolayı neden sitem ediyor ve kaygılanmayı unutmamı istiyorsun?" diye yanıt vermiş. Kadın da "Kötülük ve uğursuzluk bizden ırak olsun. Peygamber'e duada bulun ey şeyh," demiş. O da "Tanrı'nın kutsaması onun ve yakınlarının üzerine olsun," demiş. Karısı yeniden söze girişerek "Ve şimdi çocuklarımızı kötü etkilerden ve kem gözden sakınacak olan Tanrı'ya güven. Zaten ben Kamer için beyaz musul ipeğinden bir sarık hazırladım ve kendisini tüm kötülüklerden korumak için onu üzerine gümüşle kutsal ayetler işlediğim bir bahçeye yerleştirdim. Dolayısıyla sen bugün güvenlik içinde Kamer'i çarşıyı ziyaret etmesi ve babasının dükkanı görmesi için birlikte alıp götürebilirsin," demiş. Ve artık kocasının rızasını beklemeden genç çocuğu aramaya ve onu en iyi giysilerle donatmaya gitmiş. Ve kendisini görünce içi ferahlayan babasının ellerine teslim etmiş. O da "Maşallah, Tanrı'nın adı üzerine ve yörene olsun, ya Kamer," diye mırıldanmış. Sonra karısının söylediklerine inanmış olarak ayağa kalkmış, oğlunu elinden tutup, anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 781. gece olunca demiş ki, ayağa kalkmış, oğlunu elinden tutup onunla birlikte sokağa çıkmış. Daha evlerinin eşiğinden ayrılır ayrılmaz, sokakta birkaç adım atmışlarken yoldan geçenlerin delikanlıya ve onun akıllara ziyan veren güzelliğine takılıp şaşkınlıklarının sınırında şaşırarak durup yörelerini sardığını görmüşler. Çarşının kapısına ulaştıklarında ise bambaşka bir şey olmuş. Orada gelip geçenler onları çevrelemeyi tümüyle bırakmışlar. Kimi kişiler babasıyla selamlaştıktan sonra Kamer'in elini öpmek üzere yaklaşmış, kimileri de "Ya Allah! Bu sabah güneş ikinci kez doğdu. Ramazan'ın yeni hilali Tanrı yarattıklarının üzerinde parıldadı. Yeni ay bugün çarşı üzerinde görüldü," demişler. Ve böylece her yandan hayranlıkla hoşnut haykırışlar duyulmuş ve yöresinde toplanan halk genç çocuk için hayırlı dileklerde bulunmuş. İçi hiddetle dolan ve zihni bulanan babası onları azarlayıp haşladığı halde bunu aldırmamışlar ve mübarek günde çarşıya inerek mucize kabilinden bir giriş yapan olağan dışı güzellikteki genç çocuğu seyredip durmuşlar. Ve böylece şu sözleri sanki onun için yazmış olan şaire hak vermişler. Tanrım, sen güzelliği bizim aklımızı almak için yaratmışsın ve de bize gazabımdan korkun diyorsun. Tanrım, sen tüm güzelliklerin kaynağısın ve güzel olanı seversin. Nasıl olur da yarattıkların güzeli sevmekten kendilerini alıkoyarlar ya da güzel olan karşısında arzularına gem vururlar? Tacir Abdurrahman böylece oğlunu ayak üzeri seyretmek için yöresinde kadın ve erkeklerin çevrenilip hareketsiz saygılı bir hayranlıkla saflar oluşturduklarını görünce şaşkınlığın sınırına ulaşmış ve içinden karısına lanetler yağdırmaya ve bu densizlere savurmak istediği tüm hakaretleri ona savurmaya başlamış. Ve kendisine açıkça aykırı gelen bu durumdan onu sorumlu tutmuş. Sonra bağırıp çağırarak oğlunun yöresini çevirenleri itmiş ve çabucak dükkanına ulaşmış. Hemen dükkanı açıp kameri içeri sokmuş. Böylece gelip geçenlerin densizliklerinin ancak uzaktan uzağa yer almasını sağlamış. Ve dükkan tüm çarşının odak noktası haline gelmiş. Büyük küçük gruplar halinde toplananların sayısı saatten saate artmış. Çünkü onu bir kez gören bir daha görmek istiyor, hiç görmemiş olanlar ise tüm güçleriyle bir şeyler görebilmek için çırpınıyorlarmış. İşte durum böyleyken dükkanın önünde gözleri gayiplere dalmış olarak bir derviş geçiyormuş. O da güzel kameri babasının yanında olanca güzelliğiyle otururken görmüş ve son kertede heyecanlı bir sesle iç çekerek dükkanın önünde durmuş. Heyecanlı bir sesle şu kıtayı okumuş. Bank ağacının salınan dalları üzerinde sanki safran sarısı Ramazan ayının ışıldadığını görüyorum. Matersin çevirisinden tamamlanmıştır. Ve ona senin adın ne diye soruyorum. Senin adın ne? Bana Lulu diye yanıt veriyor. Bense Lili olarak yazıyorum. Ama o Lala diyor bana. Lala hayır hayır anlamında. Matters bu dizeleri adın ne senin dedim. Lulu dedi. Lulu adlı bir inci. Ben yeniden Lili mi? Ey inci ve de benim misin? O ise Lala, Lala, hayır, hayır dedi olarak çevirmiş. Bunu izleyerek yaşlı derviş uzun beyaz sakalını habire okşayarak dükkandan içeri girmiş, yaşına saygı duyarak ayağa kalkan çırakların arasından ilerleyerek tezgaha yaklaşmış. Yaş dolu gözlerle genç çocuğa bakmış ve ona bir tutam fesleğen vermiş. Sonra genç çocuğa en yakın yerdeki tezgahın önünde bulunan iskemleye oturmuş ve ta içinden şairin şu dizelerinin ona ne kadar yaraştığını düşünmüş. Güzel çocuk belirince güzel siması Ramazan'da oruç tutanlar için bir ay gibidir. Ve orada, bakınız, saygın ve kutsal görünümlü bir şey ağır ağır yürümektedir. Uzun uzadıya aşkı incelemiş, gece gündüz onun uğrunda çabalamıştır. Ve yasal olanla olmayan hakkında benzersiz bilgiler edinmiştir. Genç oğlanlar ve genç kızlar arasında uğraşıverirken bedeni bir çubuk gibi incelmiştir. Yaşlı kemikleri pörsmüş derisinin altında. Bir mağrubi gibi oğlanca olan şeyhi daima nonoşu izler. Ama kadınlara gelince, söylendiği gibi her ne kadar ekşi cinsle tatlı cinsin tatlarını bilirse de onlarla ilişkisi yüzeyseldir. Yine de herhangi bir anda genç Zeyn ile genç Zeynep arasında hiçbir ayrım görmez. Yüreği yumuşak, geri kalanı granit gibi serttir, ne kerametse. Teke içinde, keçi içinde, sakalsız içinde, sakallı içinde her zaman ayaktadır. Matters bu diziyi şöyle çevirmiş. Ama size doğrusunu söyleyeyim. İki türlü ilişkiye de kendini kaptırmıştır. Sakallısının da, memelisinin de. Gerçeğin ilkelerini arar. Ve genç iç bükeyli ile genç dış bükeyli arasında. Cinsel organını dengeler. Oğlancıdır şey. Tıpkı bir mağrubi gibi. Hayranlıkla dükkanın önünde toplanmış olan halk, dervişin kendinden geçmiş halini görünce, ''Vallahi bütün dervişler birbirine benzer, köle kes satıcısının bıçağı gibidirler, erkeği dişiden ayırmazlar.'' diyerek birbirlerine fikirlerini açıklamaya başlamışlar. Ötekiler de ''Kötülük bizden ırak olsun, derviş güzel çocuk için yanıp tutuşuyor, Allah onun türünden dervişleri kahretsin.'' demişler. Genç Kamer'in babası Tacir Abdurrahman'a gelince, bütün bunları görerek kendi kendine bizim için yapılacak en akıllıca şey her zaman olduğundan erken eve dönmektir demiş. Ve dervişin uzaklaşmasını sağlamak için kemerinden bir miktar para çıkararak ona sunmuş ve bugünlük bu kadarla yetin ey derviş demiş. Sonra aynı anda oğlu Kamer'e doğru dönerek ona ah oğlum bugün bunca can sıkıntısına uğramamızın nedeni olan anneni Allah nasıl bilirse öyle etsin demiş. Ama derviş yerinden kıpırdamadığından ve sunulan parayı da eline uzatıp almadığından ona da kalk bakalım amca dükkanı kapayıp yolumuza gidiyoruz demiş. Ve böylece konuşarak iki ayağı üzerine dinelmiş ve dükkanın kapısının iki kanadını kapatmaya koyulmuş. O zaman derviş üzerine çivilenmiş olduğu iskemleden kalkmış ama bir an bile gözlerini kamerden ayırmamış. Ve tacirle oğlu dükkanı kapatarak halkı yarıp çarşının çıkışına doğru yönelince de onlarla birlikte çarşının dışına çıkmış. Ayakları onların ayaklarının ardında ve bastonunu ayaklarıyla uyum içinde sallayarak onları evlerinin kapısına ulaşıncaya kadar izlemiş. Tacir de dervişin yapışkanlığını görerek kendisini de dine saygısından ve kendine bakan kalabalıktan dolayı incitmek istemediğinden ona doğru dönmüş ve ona ne istemektesin ey derviş diye sormuş. O da efendim bu gece sizin tarafınızdan davet edilmeyi çok istiyorum. Bilirsin ki çağrılı yüceler yücesi Tanrı'nın misafiridir diye yanıt vermiş. Kamer'in babası da Tanrı misafiri hoş gelmiştir. Gir öyleyse içeri ey derviş demiş. Ama içinden vallahi bu işin içinde ne olduğunu anlayacağım. Eğer bu derviş çocuğum hakkında kötü niyet taşıyorsa ve kötü talih onu davranışla ya da sözle fena bir şey yapmaya iterse kuşkusuz onu öldürür, mezarına tükürerek bahçeye gömerim. Her ne olursa olsun ilkin ona yiyecek bir şeyler vererek işe başlayayım. Bu zaten Tanrı yolunda olan tüm konukların hakkıdır demiş. Ve dervişi eve sokmuş. Zenci köle kıza dervişe abdest alması için ibrik ve leğen ve yiyip içilecek şeyler getirmesini buyurmuş. Derviş de Tanrı'nın adını anarak bir kez abdest almayı tamamlayınca hemen namaza koyulmuş ve tüm Bakara suresini, ardından Tövbe suresini ve Maide suresini, Kur'an'ın en uzun 3 suresi, okumadan namazı bitirmemiş. Sonra besmele çekerek tabaklarda getirilen yemeklere ağır başlılık ve saygınlıkla yanaşmış ve iyiliklerinden dolayı Tanrı'ya şükürler etmiş. Tacir Abdurrahman zenci köleden dervişin yemeğini bitirdiğini öğrenince kendi kendine şimdi işi aydınlığa kavuşturmanın zamanıdır demiş. Ve oğluna doğru dönerek ona ey Kamer git konuğumuz dervişi bul ve ona ihtiyaç duyduğu her şeyi elde edip etmediğini sor ve onunla bir süre eğleş. Çünkü dünyayı enine boyuna dolaşmış olan dervişlerin sözleri çoğu zaman dinlenmesi hoş şeylerdir ve öyküleri dinleyenlerin zihnine yarar sağlar. Bundan dolayı onun yanı başına otur. Eğer elini tutarsa sakın çekme çünkü öğretimde bulunan öğrenimin daha iyi edinilmesine yarar sağlayacak şekilde kendisiyle öğrencisi arasında bir dokunuş olmasını yeğler. Ve her konuda ona karşı konuk olma niteliğinin ve yaşlı kişiliğinin seni zorladığı saygıyı göster demiş. Böylece oğluna nasihat verdikten sonra onu hemen dervişin yanına yollamış, kendisi de üst kata çıkıp dervişin bulunduğu salonda geçen her şeyi duyup görebileceği bir mahalde yer tutmuş. Derviş güzel delikanlı eşikte görünür görünmez öylesine bir heyecanın pençesine düşmüş ki gözlerinden yaşlar fışkırmış ve çocuğunu kaybedip yeniden bulan bir ana gibi iç geçirmeye başlamış. Kamer de onun yanına yaklaşarak Mürüs Safi, Belsem, beyaz günlük ağacından çıkarılan reçine, acılığını bala çeviren tatlı bir sesle ona herhangi bir eksiği bu ona herhangi bir eksiği bulunup bulunmadığını ve Tanrı'nın yarattıkları üzerine saçtığı nimetlerden nasibini alıp almadığını sormuş. Sonra da gelip kibar ve zarif bir edayla onun yanına oturmuş. Otururken farkına varmadan badem ezmesi kadar beyaz ve yumuşak kalçasını ortaya koymuş. Böyle bir durumda şair yalancı çıkarılmaktan korkmadan şu dizeleri söyleyebilirmiş. Ey inananlar! Tüm incilerden ve bademlerden oluşmuş bir kalça. Eğer bugün Basyu Badel Mevt, öldükten sonra dirilme ya da kıyamet günüdür dense şaşmayın. Çünkü bu kalçaların açığa çıkıvermesinden daha iyi kanıt olamaz bunun. Ama derviş kendini genç çocukla baş başa görünce onunla herhangi aşırı bir senli benliliğe kapılmaktan uzak, onun bulunduğu yerden birkaç adım öteye çekilmiş ve gidip asırın uzak bir köşesine hiç kuşkusuz edeple ve kendine saygılı tavrıyla oturmuş. Gözleri yaşla dolu, dükkandaki iskemle üzerinde kendisini kıpırtasız bırakan aynı heyecanın pençesinde ona sessizce bakmayı sürdürmüş. Kamer dervişin bu davranışına çok şaşırmış ve ona kendisinden neden kaçındığını, bir kusurunu mu gördüğünü ya da evlerinde konukseverliğe aykırı bir durumla mı karşılaştığını sormuş. Derviş de yanıt verecek yerde çok duygulanmış bir tarzda şairin şu güzel sözlerini okumakla yetinmiş. Yüreğim güzellikle vurulmuş çünkü güzelliğin aşkıyla mükemmelliğin zirvesine ulaşılır. Ama aşkım arzudan ırak, duyarlılıkla ilgili her şeyden özgürdür. Ve ben başka türlü sevenlerin hepsinden nefret ederim. Hepsi bu kadar. Ve Kamer'in babası bunları görüp işitmiş ve şaşkınlığının sınırına ulaşmış. Ve kendi kendine bu bilge dervişin sapık niyetlerinden kuşkulanarak Tanrı'ya karşı suç işledim ve mahcup oldum. Ademoğluna benzerleri hakkında böylesi düşüncelere yönelten ayartıcıyı, şeytan kastediliyor, Allah kahretsin demiş. Ve derviş hakkında fikir edinmiş olmakla çabucak aşağı inip salona inmiş. Selam verip Tanrı misafirine iyi dileklerini sunmuş ve sonra Tanrı'nın huzuru üzerine olsun ey kardeşim. Senden heyecana kapılmanın ve döktüğün gözyaşlarının nedenini ve oğlumu görmekle neden o kadar derin iç çektiğini bana anlatmanı rica ediyorum. Çünkü böylesine bir etkinin kesinlikle bir nedeni olmalıdır demiş. Derviş de doğru söyledin ey konukseverliğin babası demiş. O da bu durumda beni fazla bekletmeden anlat da bunun nedenini öğreneyim demiş. Derviş de efendim neden beni kapanmış bir yarayı yeniden açmaya, bıçağı etime çevirmeye zorluyorsun demiş. O da konukseverliğin sağladığı hakla ey kardeşim senden merakımı gidermeni rica ediyorum demiş. O zaman derviş şunları söylemiş. Bil ki öyleyse efendim. Ama anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.